Evet, yayınımıza devam ediyoruz sayın seyirciler. Serdar Hocam, yine Serdar Hocam ve Akın Hocamla birlikte inşallah. Biraz evvelki bölümde sayın hocamız Mehdiyet'le ilgili bahsediyordu ve Mehdi'nin kan akıtmayacağını özellikle ve Mehdi döneminde silahların tamamen yok edileceğini hocamız müteahhit defalar açıkladı. Silahlar hatta eritilecek dedi, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi insanların hizmetinde olan güzel eşyalar yapılacak dedi inşallah. Bunlar tabi hadis-i şeriflere dayanıyor. Önce Mehdi, tabi Mehdi hidayete vesile olan kişi demek. Zaten kanla olan, dolu olan bir dünyayı o barışa çevirmek üzere, kanı ortadan kaldırmak üzere Cenab-ı Allah gönderiyor Hazreti Mehdi'yi. Onunla ilgili hadisler var. Okuyalım hep beraberce. Ben El Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar sayfa 29'dan okuyorum hadis-i şerif. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafından toplanması gibi Hazreti Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. İnsanlar Mehdi'nin etrafında toplanıyorlar.
İnşallah.
Daha önce zulümle olan, dolu olan dünyayı, şu anda işte o zulümler, Hazreti Mehdi adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz. Ve bir damla kan bile akıtılmaz. Bakın, yani Mehdi o kadar insanlara karşı duyarlı, sevgi dolu, uyuyanı dahi uyandırmıyor. Yani rahatsızlık vermiyor. Yani bir insan dinlenme halindeyken, bir ihtiyaç halindeyken dahi onu rahatsız etmeyecek derecede ince düşünceli, karşısındakinin düşünen, rahatını düşünen, ona en ufak bir zarar gelmesin, dinlenmesi bozulmasın diye çok çok ince düşünen, iman sevgisiyle bakan bir insan. Dolayısıyla bakın, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmıyor. Kimseye rahatsızlık verilmiyor. Ve bir damla kan bile akıtılmaz. Bakın, bir damla, yani hadis-i şerifte miktar da belli verilmiş.
İnşallah.
Ve bir ölçü verilmiş. Yani hiç kan akıtılmıyor. Bir damla dahi kan akıtılmıyor. Kanla Mehdi'nin işi yok. Sadece kanı temizleme işi yok demeyeyim. Allah affetsin. Yani Mehdi yeryüzündeki kanı durduruyor.
İnşallah.
Anarşiyle akan kanı, terörle akan kanı, savaşla akan kanı, değil mi? Bunları adaletle, merhametle, sevgiyle, Allah'ın izniyle kanı dünya üstünden durduruyor. Bakın, kan bile, bir damla kan bile akıtmaz diyor inşallah. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde yaşandığı gibi aynı o şekilde Mehdi döneminde din ahlakı o şekilde yaşanır diyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet Altı Hocam, ben de bir hadis okuyacağım inşallah bu konuyla ilgili. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa zamanında yeryüzünün barışla dolacağını işaret eden hadislerden bunlar inşallah. Sahih-i Müslim'den bir alıntı. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır diyor. Hakikaten bir kap düşünün, eğer içinde su yoksa kabın bir manası da yoktur. Yani boş kap bir işe yaramaz. Aynı bunun gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Yani yeryüzünde barış olmazsa yeryüzünde bir manası olmaz. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vesilesiyle yeryüzü gerçek manasına, yani barışla dolacak, huzurla dolacak, sevgiyle dolacak, kardeşlikle dolacak. Aynı bu kap suyun dolması gibi, yani manasını kazanacak.
İnşallah.
Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle inşallah.
İnşallah.
Ve devam ediyor. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacak. Bakın, bu çok olağanüstü bir durum. Mesela şu anda ahir zaman öncesine bakalım, değil mi? Savaşlar, mezalim. Günümüzde mesela Çin'deki, değil mi, kardeşlerimize yapılan, Doğu Türkistan'da kardeşlerimize yapılan mezalim, Afganistan'daki öyle, değil mi? Dünyanın her yerinde bir zulüm hakim. Ama ahir zamanda Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın zuhuruyla inşallah Peygamber Efendimiz buyuruyor, hiç kimse arasında, bu çok önemli. Yani belli bir zümrenin problemleri çözülecek, onlar barışacak, ama yani bir kısım demiyor. Hiç kimse, bakın, dünyadaki hiç kimse kastediliyor, bölgesel de değil. Herkes dost olacak. Mesela düşmanların dost olduğu bir dönem olacak ahir zaman. Buna Hazreti Mehdi ve sen dedin hidayete vesile oluyor. Zaten hidayete ermiş kişiler, değil mi?
İnşallah.
Düşman olmazlar. Çünkü o zamanki temel şeyler sevgi, merhamet, affetme mesela değil mi? Barış, huzur, kardeşlik olacağı için dolayısıyla zaten düşmanlık yapacak bir durum kalmayacak. Anlaşmazsızlıklar olmayacak. Mesela Hazreti Mehdi, Hazreti İsa'nın adaleti çok güçlü. Adaletin olduğu yerde anlaşmazlık olmaz. E onun olmadığı yerde de düşmanlık olmaz. Dolayısıyla buradan bütün dünyada düşmanlığın tamamen kalkacağını ve yeryüzünün onun yerine barışla dolacağını anlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Devam ediyor hadis.
Kaynakta Sahih Müslim.
Tabii yani çok sağlam, çok tabii muteber, itibar edilen hadis kitabı i̇nşallah. Maşallah. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Çünkü böyle bir durum kalmayacak. Yani mesela biri diğerine niye haset edebilir? Yani doğru bir şey değil ama oluyor, görüyoruz. Mesela biri diğerinden daha zayıftır, onun gücüne haset eder. Biri diğerinden daha fakirdir, onun zenginliğine haset eder. Mesela ne bileyim, bolluk içindedir, o da yoktur, ona haset edebilir belki. Yani yanlış bir tabir, Müslümana yakışmaz. Ama böyle bir şey olduğunu söylüyor hadis. Ahir zamanda da var. Ama Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa aleyhisselam döneminde çok geniş bir bolluk olacak. Çok geniş bir ferahlık olacak. Çok geniş bir zenginlik olacak. Hatta değil mi hani çağırır diyor şey vermek için. Kimse gelmez diyor. Yani ihtiyaç yok. Bir şey vermek istiyor Mehdi aleyhisselam. Mesela gelen olmuyor. Çünkü herkes de olmuş oluyor. Allah ahir zamanın Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı vesile ederek onların bereketini yeryüzüne yayacak ve çok geniş, büyük bir bolluk ve zenginlik olacak inşallah. E öyle olunca da adalet de tecelli edecek tam manasıyla. Yani böyle zenginlerin işte her zaman adalet karşısında güçlü olduğu, garibanların ezildiği bir durum söz konusu olmayacak. Zengin, fakir, gariban ayırt edilmeden herkese adaletle hükmedilecek. E böyle bir durumda zaten düşmanlık olmaz, haset olmaz.
İnşallah.
Boğuşma, yani bütün sorunlar ortadan kalkacak inşallah.
Bir ayet okuyayım hocam.
Ha, çok iyi olur inşallah.
İnşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, marufu emreden ve kötülükten yani münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır diyor Allah. Âl-i İmrân suresi 104. ayette.
İnşallah.
Yani Allah zaten mümin topluluğunu tarif ederken hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran diye bildiriyor. Zaten Hazreti Mehdi de inşallah Kur'an'a uyacağı için yani peygamberimizin de bildirdiği gibi inşallah en ufak kan akıtması zaten mümkün değil yani.
Maşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselamın zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi o. İyiliği emredip ahir zamanda kötülükten men edecek ve bunun da takipçisi olacak inşallah.
İnşallah.
Yani İnşallah. Sadece böyle sözlü değil. Mesela insanlar adalet için ona gelecekler. Ve o adaletle hükmedecek. Yani tam Allah korkusu ve Allah sevgisi çok derin, çok yoğun olduğu için Allah'ın adalet sıfatı ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam üzerine tecelli edecek inşallah. Bu da yeryüzüne büyük bir ferahlık getirecek inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Devam edeyim mi Altı Hocam?
Evet hocam.
İnşallah.
Bir sonraki
tamam. Hadisi. Yine Sünen İbni Mace'de inşallah bir hadis var. Ahir zamanda Hazreti İsa zamanında ve Hazreti Mehdi döneminde yeryüzünün barışla da olacağını işaret ediyor. Savaş erbabı da ağırlıklarını yani silah ve malzemelerini bırakacak. Yani demek ki ahir zaman öncesinde dünya bayağı karışık. Savaşlar var. Nitekim işte biliyoruz Birinci Dünya Savaşı, Dünya Savaşı zaten çok büyük kan akıtıldı değil mi? 350 milyondan fazla insan katledildi sırf bu yüzden, savaşlar yüzünden. Tabii bunun sebebi neydi? İşte Darwinizm, materyalizm, ateizm, komünizm ve bunun gibi Stalinizm, bunun gibi zararlı izimlerin kaynağıydı bu savaşlar. Ondan bütün dünyayı savaşlar sardı. Şimdi Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa da savaşların bu sebebini ortadan kaldıracak. Mesela Hazreti Mehdi değil mi? Materyalizme, Darwinizme çok büyük darbeler vuracak. Dümdüz edecek.
İnşallah.
Savaşların sebebi ortadan kalkınca da zaten savaşacak bir şey kalmayacak. Ve bakın savaşın olmayacağı gibi hadis silah ve malzemelerini de bırakacak diyor. Yani savaş malzemeleri, Altı Hocam da izah etti. Savaş araç ve gereçleri de ortadan kalkacak. Şimdi bu da büyük bir ferahlık. Biliyorsunuz savaş sanayisine veya ülkeler savaşa karşı savunma sanayilerine ekonomilerinin yarısından fazlasını, bütçenin bunu harcıyorlar.
%80'lere bile varabiliyor.
Bazı ülkelerle. Yani bu milyar dolarlarla ifade edilen, geçen rakamlar bunlar. Yani siz milyarlarca dolarlık bir yatırımı silah yerine hastaneye yapsanız, okullara yapsanız, kütüphanelere yapsanız, değil mi? Garip gurabaya yardım etseniz, onların mesela yaşam standartlarını yükseltseniz, zaten dünyada ne gariban kalır, ne fakir kalır, ne hasta kalır, bir şey kalmaz. Yani o kadar parayı oraya harcasınız. İşte Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa döneminde bu şekilde olacak. Nasıl olacak? Bir kere savaş olmayacak. Bu çok büyük bir yalan. Hocamız da bugün söyledi. Yani dün söyledi, özür dilerim. Armageddon diye bir savaş uyduruyorlar. Böyle bir şey olmayacak dedi. O oldu dedi. Bitti İran'daki konu. Bir daha olmayacak. Mehdi döneminin özelliği o zaten. Mehdi Aleyhisselam'ın zırh ve gölgesi sebebiyle zaten söz konusu bir savaş. Yani kimse bir kere ağzına almasın savaşı. Artık ayrı zamanda. Yani bu çok büyük bir yalan. Savaş olmayacağı gibi savaşacak alet edevat da olmayacak. Yani o savaş sanayinde işte helikopterler, ne bileyim o işte silahlar, top, tüfek, tabanca, tanklar, her neyse silahla ilgili ne varsa, bombalar, füzeler mesela. Bunların hepsini Mehdi Aleyhisselam, hocamız izah etmişti, hepsini bir güzel eritecek.
İnşallah.
Böyle metal yığınları haline gelecek onlar. Sonra metalden ne istiyorsanız faydalı yapın. İnsanlığa faydalı, yararlı olacak şeyleri yapın. Bunlar serbest. Ama savaş ve savaşa vesile olacak, sebep olacak hiçbir şey kalmayacak yeryüzünde. Mesela bu hadis i̇nşallah. Çok net anlatıyor bunu inşallah. Yine ölüm, kıyamet, ahiret ve ayrı zaman alametleri diyor. Sayfa 469'dan bir hadis var inşallah. Harp, yani erbabı, ağırlıklarını, yani silah ve saireyi bırakır. Bakın zaten hadis de çok manidar. Ağırlıklarını bırakır diyor. Yani ağırlık insana, değil mi, böyle zorluk meydana getiren, meşakkatli bir şeydir ağırlık. Ağırlıkları attığınız zaman ne olur? Ferahlık olur. İşte ahir zaman öncesindeki durum bu. Bir ağırlık var. Silah ve savaş insanlara hep ağırlık, yani zulüm getirdi, mezalim getirdi. Allah'ın izniyle inşallah ahir zamanda insanlar bu ağırlıklarını Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa vesilesiyle üzerlerinden atacak. Yani silah sanayi duracak ve büyük bir ferahlık meydana gelecek. Herkes de, hem ülkeler çapında hem bireyler çapında çok büyük bir ferahlık meydana gelecek inşallah. Bu da Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa vesilesiyle olacak inşallah.
İnşallah.
Evet. En doğrusu Allah razı olsun
inşallah.
İnşallah.
Aslında diğer bugün pek fazla evrim konusunda vaktimiz olmadı.
Evet, inşallah.
İsterseniz
çok iyi olur.
Pro vaktimizi doldurana kadar
inşallah.
Değil mi? Biraz
inşallah.
Evrimi çökerten her günkü delillerden birkaç tane bahsedebiliriz.
İnşallah. Bu ekranı alabilir miyiz acaba? Tabii. İki veya dört. Şimdi hayatın içinde çok temel maddeler var. Karbon, oksijen, fosfor, azot gibi. Şimdi evrimciler o cahil kafalarıyla haşa, yani tesadüfen canlı meydana geldiği iddia ediyorlar. Ancak bütün bu tek tek atomları bırakın, o büyük yapılara, DNA'lara, proteinlere, yağlara, bunlar çok büyük yapılar. Bırakın bunları, sadece atomlara baksak hücre içindeki, oradaki düzen, intizam evrimi tam anlamıyla söküp atıyor. Neden? Çünkü tek tek atomlar için dahi onlardan çok daha kompleks enzimler yaratılmış. Bu bir gerçektir. Yani karbonun taşınması için enzimler yaratılır. Bir karbon için ayrı enzimler vardır. İki karbon taşımak için ayrı enzim vardır. Oksijenin taşınması için ayrı proteinler lazım. İşte fosfatın taşınmasında öyle. Azotun taşınmasında öyle ve tek enzim de değil. Bir sürü enzim el ele vererek ortaklaşa bir şekilde çalışabiliyorlar. Şimdi mesela fosfat. Fosfor molekülü fosfat şeklinde hücremizde bulunuyor. Peki nerelerde bulunuyor? DNA'da bulunuyor. DNA'nın ana zincirini oluşturuyor. Harflerin yazıldığı kağıt gibi bir şey olmuş oluyor. Fosfat şekerle beraber. Yağlarda bulunuyor. Ondan sonra proteinlerde bulunuyor. Enzimlerin düzenlenmesine kullanıyor. Mesela fosfat ekleni çıkartıldığında o enzim aktif veya inaktif olabiliyor. Yani harekete geçebiliyor veya geçmiyor. Bu fosfatın eklenmesiyle oluyor. Dolayısıyla fosfor atomu hücre için vazgeçilmez. Yani her yerde karşımıza çıkıyor. Enerjinin taşınmasında kullanılıyor fosfor. O da çok önemli.
Vücut içerisinde taşınmasında.
Hücrenin içinde ATP molekülü adlı pil hükmünde yapılar var. Oradaki temel atomdur fosfor. Her yerde karşımıza çıkıyor. Bu fosforun hücrenin içine dahili için ise bakın tek bir atom. Ondan kat be kat kompleks yapılar gerekiyor. Nasıl? Şimdi diğer minerallerden farklı olarak fosforun bir defa dışarıda miktarı daha az. Yani şeyde dünyada miktarı oranları daha az. Artı bunlar başka minerallerde bileşik halinde oluyor. Yani bir hücre için ne kadar büyük bir problem. Fosforu kendisine çekebilmesi için bir dışarıda az miktar var. Bir de o karışmış yapısından başkalarıyla bileşikleri var. Oradan söküp çıkartması gerekir. Bu da hücrenin dışında bir şey. Bir defa bunun için öncelikle hücreler ajan moleküller salgılıyorlar. Bir. İkincisi o minerallerden, karışmış haldeki yerlerden söküp çıkarabiliyorlar. Üçüncüsü sadece fosfat için özel kapılar yaratılmış hücrede. Bunlar olmazsa da bir o saldığınız ajanların ve söküp çıkaran ajanların hiçbir anlamı yok. Ondan sonra hücre içine alınıyor. Hücrenin içinde depo ediliyor. Mesela fazla fosfat da depo ediliyor. Uzun fosfat zincirleri oluyor. Bunlar kontrol molekülleri olarak kullanılıyor. Ayrıca depo molekülleri olarak da kullanılıyor. Eksikliğinde hastalıklar tespit ediliyor. Sonra DNA'nın, işte proteinin, diğer şeylerin her birinin yapısına yine enzimler yoluyla dahil ediliyor. Dolayısıyla tek bir atom için dahi ondan kat be kat kompleks yapılar gerektiği için şimdi evrimciler demiyor mu hayat tesadüfen meydana geldi haşa. Bunların enzimlerin hiçbirinin olmadığını kabul ediyor. Bu enzimler olmadan fosfatın da bir anlamı yok. Dolayısıyla yine görüyoruz ki hayat bir bütün halinde yaratılması bir zorunluluktur. Diğer her atomda bu böyle. Yani bunun örneklerini inşallah vereceğiz önümüzdeki günlerde. Sadece fosfat için dahi bunun böyle olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca bütün bu sistem için mesela sadece bakterilerde müthiş sistemler yaratılmış. Yani mesela regülon deniliyorlar. Genler DNA'larda organize bir yapıda. Yani böyle başıboş da değil. Organize gen topluluğuna operon deniliyor. Organize operon topluluğunda regülon deniliyor. Fosfor için regülonlar bulundu. Yani çok sayıda genler. Yani 50 kadar mesela bazı bakterilerde 50 kadar gen sadece fosforun düzenlenmesi için ayrılmış. Bu genlerin doğru zamanda çalışması, fosforun hücreye alınması gerektiğinde kapıların üretilip hücreye zarına yerleştirilmesi, oraya taşınması, içeri alınması. Buralarda çok sayıda enzim gerekli. Ve bunların her biri içinde bir düzen şart. Yani tesadüfler kesinlikle yer yok hücrede inşallah.
Ben bir ayet okuyayım yine biraz önceki konuyla ilgili. Şeytan Allah'a sınırım. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Hucurat suresi 10. ayette Allah bildiriyor. Yani zaten yani Müslüman karakterinde kardeş olmak var. Yani böyle çatışma, kargaşa, savaş, işte zulüm bunların hiçbirisi zaten İslam'da yok. Serdar Hocam biraz önce dediğin gibi bir yüzyıl önce bu Darwinizm belası yüzünden tüm yeryüzü zulümle doldu. Hatta şimdi onun mantığını anlatan bir video göstermek istiyorum ben. Şimdi bu evrim teorisini benimseyen, ortaya atan insanların bakalım nasıl bir mantığı varmış. Bunlardan bir tanesi Haeckel var mesela. Haeckel enteresan bir mantık ileri sürüyor. Şöyle diyor.
Haeckel kitabından şu satırlara yer verir. İyileşmesi mümkün olmayan yüz binlerce hasta, örneğin akıl hastaları, cüzdanlılar, kanser hastaları yapay olarak hayatta tutulmakta ama bu kendilerine veya toplumun geneline hiçbir yarar getirmemektedir. Bu kötülüklerden kurtulabilmek için yetkili bir komisyonun kararı ve gözlemiyle hastalara hızlı ve etkili bir zehir verilmelidir.
Evet, burada Ernst Haeckel isimli şahıs Tabii evrimci bir şahıs. Hatta başka sahtekarlıklarıyla da bilinen bir şahıs. İşte embriyo çizimleri yapıp sahtekarlık yapmıştı. Sonra da bu sahtekarlığını da kabul etmişti. Şimdi burada diyor ki biz hastalara ve sakatlara işte çok fazla ihtimam gösteriyoruz ve onları yapay bir şekilde yaşatmaya devam ediyoruz diyor. Ama bu çok saçma bir şey diyor. Çünkü o bize zarar veren bir şey. En kısa zamanda bunları için bir yasa çıkartılıp toplu bir şekilde zehir verilip öldürtülmelidir diyor. Şimdi onun çağdaşı Ali Demirsoy var. O da Türkiye'nin en ünlü evrimcilerinden bir tanesi. Bakalım o ne diyor?
Hekel'den yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye'nin önde gelen darwinistlerinden biri olan Profesör Ali Demirsoy da şaşırtıcı bir şekilde aynı fikri savunur. Demirsoy, evrimci biyologların anne rahmindeki bebekleri genetik olarak incelemeleri ve mahzunluk gördükleri bebekleri doğumuna izin vermeden anne rahminde öldürmeleri gerektiğini söyler. Demirsoy kendini biyolojik faşist olarak tanımlar ve şöyle söyler. Bana sorarsanız ben biyolojik faşistim. Anne karnında 4. ayında bu özellikleri gösteren kişileri dışarı almak lazım.
Evet, bu geçtiğimiz yüzyıl yaşanan olaylar hep bu tarz hasta mantıklar yüzünden insanlığın başına gelmiş. Yani işte hastaları öldürelim, işte onlar evrimimizi geciktiriyorlar. Ondan sonra bazı ırklar üstündür, bazısı aşağıdır, aşağıları da öldürelim, bizim evrimimizi gerçekleşiyor diye. Biraz önce dediğin gibi Serdar Hocam, 350 milyon civarında insanın bir kısmı katledildi, bir kısmı şehit edildi. Ve yani Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi geldiği zaman, bu zulüm tamamen duracak. Yani şu anda da halen daha bazı hasta mantıklar var. Darwinist mantıklar var. Onun yüzünden halen daha devam ediyor savaşlar. Ama Kur'an'da Allah'ın bildirdiği çok güzel bir ahlak var. Mesela Peygamberimizle ilgili yine bir ayette şöyle bildiriyor Allah, buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kabı katı yürekli olsaydın, onlar çevrenden dağılır giderlerdi diyor Allah ayette. Âl-i İmrân suresi 159. ayet. Yani peygamberimize çok güzel bir ahlak var. Yani çok böyle yumuşak, sakin davranıyor. Allah da diyor ki kaba katı yürekli olsaydın onlar dağılırlardı diyor çevrenden. Yani Hazreti Mehdi de inşallah peygamberimiz gibi damla kan akıtmıyor. Uyuyanı dahi uyandırmıyor. Yani aynı zaten peygamberler örnek alacağı için inşallah o yolda olacak.
İnşallah.
Yine Kur'an'da hastalara yönelik Allah'ın hükümleri var. Onlardan bir iki tanesini okuyayım. Şeytan Allah'a sınırım. Oruç sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun diyor Allah. Hastalara Allah çok kolaylık sağlıyor. Yani zaten bizim onlara en güzel şekilde bakmamız, sahip çıkmamız gerekiyor. Allah İnşallah. Onlara öyle bir imtihan veriyor. Biz o imtihan sonucunda kalkıp da bir de onları biraz önce Hikel'in dediği gibi zehirlemeye kalkarsak canilik olmuş olur. Bundan başka bir şey olmaz.
İnşallah.
Yine başka bir ayette şeytandan Allah'a sınırım. Allah'a ve elçisine karşı içten bağlı kalıp hayra çağıranlar oldukları sürece güçsüz, zayıflara, hastalara ve infak etmek için bir şey bulamayanlara bir sorumluluk yoktur diyor Allah. Yine Tövbe suresi 91. ayette yine Allah hastalara kolaylık sağlıyor. Yani Hazreti Mehdi devrinde de inşallah hepsine sahip çıkılacak. Damla kan akıtılmayacak. Uyuyan kişi daha uyandırılmayacak. Biraz önce anlattığınız gibi hocam. Bütün silahlar eritilecek. Ondan sonra işte hocamız diyor bulaşık makinesi, çamaşır makinesi İnşallah. Artık. Yani insanlığa faydalı ne varsa onlara çevrilecek.
İnşallah.
Ve yeryüzü peygamberimizin söylediği gibi zulümden sonra barışa kavuşacak Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah. Bu fosforla alakalı bir iki hususu daha eklemek istiyorum. Şimdi bir cahil yazar diyor ya hani aptal hücre. Halbuki evet, o kadar komik ki. Yani bir sürü örneğini verdik. Yani bunun böyle olmadığına dair. Şimdi bir örnek daha. Mesela fosfor az olduğunda gördük. Fosfor çok çok önemli hücre için. Olmadığında hayat olmuyor. Fosfor az olduğunda dışarı ortamda ve kendi içinde dışarıdan alabilebilmesi için yüzeyini değiştiriyor. Yüzeyini öyle bir değiştiriyor ki o neticede bir yüzey o. Farklı şekiller verebilirsiniz. Yüzeyi dışarıyla irtibatını en çok olacak şekilde ayarlıyor. Evet. Burada çok şuurlu bir iş yapılıyor. Bu mesela endüstri mühendislerinin, ki matematikçilerin üzerinde durduğu bir şey. Elde bir sınırlı sayıda materyal var. Onunla olabilecek en faydalı işi yapmaya çalışmak.
Maşallah.
Ve bunu düzgün yapıyor. Yani maşallah, hesabı düzgün yapıyor ve yaptığı hesabı düzgün bir şekilde hayatta geçiriyor. Ayrıca şimdi elde az fosfor var. Teminde de sıkıntı var. Ama fosfor çok önemli. Mesela zarlarda kullanılıyor. Fosfor yerine fosforun alternatifi olan yağ tipleri üretiliyor. Bu da bir şey. Yani farklı bir malzeme üretim tipine de gidip karar verebiliyor. Eldeki durumu değerlendiriyor. Ama yine de bir zarın yapımının inşasının devam etmesi gerekiyor. Bunun için de bir çözüm de ortaya çıkıyor. Evet. Tabii elbette bunların buradaki tecelli eden üstün akıl, bir akıl var. Muhakkak var. Ve mükemmel bir icra da var. Buradaki kudret ve akıl Allah'ın tecellisi inşallah.
İnşallah.
Allah'ın kudretinin tecellisi.
Evet hocam, isterseniz
inşallah
bu gecelik son verelim programımıza inşallah. Yarın sayın izleyicilerimiz inşallah Harun Yahya TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan 106.4, Kanal S Uydu'da, Samsung Aks TV ve TV Kayseri'den tekrar beraber olacağız Allah'ın izniyle. Hayırlı geceler.
İnşallah.